Ayrım 31.
Başının kağıtların üzerine eğildiğini düşünürdüm. Gece yarısı umutsuzluk ve kederle yazı masasından kalkıp buzdolabını açtığını ve bir kere yazdığın gibi açık buzdolabının içine doğru hiçbir şey seçmeden, hiçbir şey görmeden, hiçbir şey almadan yalnızca dalgınlıkla baktığını, sonra bir uykuda gezer gibi evinin odalarında, masanın çevresinde dalgın dalgın gezindiğini düşünürdüm. Ah kardeşim, yalnızdın, acıklıydın, hüzünlüydün. Seni ne çok severdim. Yazılarını okurken yıllarca seni, hep seni düşündüm. Ne olur, adresini ver bana, hiç olmazsa bir cevap ver. Sana Yalova vapurunda karşılaştığım harbi öğrencilerinin yüzlerine yapışmış, iri ve ölü örümceklere benzeyen harfleri nasıl gördüğümü ve vapurun kirli helasında sağlam yapılı öğrencilerle yalnız kalınca onların nasıl da güzel ve çocuksu bir telaşa kapıldığını anlatırım. Ceplerinde senden aldığı cevap mektuplarını taşıyan kör piyangocunun bir kadeh rakıdan sonra onları meyhane masalarında başkalarına nasıl okuttuğunu ve kelimeler arasından senin ona öğrettiğin esrarı her seferinde sofradakilere nasıl bir gurur işaret ettiğini ve her sabah Milliyet gazetesine bu esrarı tamamlayacak cümleyi bulmak için oğluna nasıl okuttuğunu anlatırım sana. Mektupların üzerinde Teşvikiye Postanesi'nin damgası vardı. Alo, dinliyor musun? Hiç olmazsa bir cevap ver, orada olduğunu söyle. Allah'ım, nefes alışını duyuyorum. Senin nefes alışını. Dinle. Daha önceden özene bezene hazırladığım cümlelerdir. Bunları dikkatle dinle. Eski boğaz vapurlarının hüzünlü dumanlar salıveren ince bacalarının sana neden o kadar narin ve kırılgan gözüktüğünü anlatırken sen, ben seni anladım. Kadınların kadınlarla, erkeklerin erkeklerle dans ettiği taşra düğünlerinde birdenbire neden nefes alamaz olduğunu yazdığında seni anladım. Kenar mahallelerde mezarlıklarla iç içe geçmiş döküntü ahşap evlerin arasından yürürken, içini saran sıkıntının gece yarısı odana döndüğünde neden gözyaşlarına dönüştüğünü yazarken seni anladım. Küçük çocukların kapılarında okunmuş Texas Tom Mix sattığı eski sinemalarda oynayan Herkül'lü, Samson'lu, Roma tarihli filmlerin bir yerinde, köle güzeli rolündeki üçüncü sınıf bir Amerikan artistinin ince ve uzun bacaklığıyla kederli yüzü perdede belirince, bizim erkeklerimizle kıpır kıpır kaynaşan salondaki sessizliğin seni kahrettiğini, ölmek istediğini yazdığında da seni anladım. Nasıl? Sen beni anlıyor musun? Cevap ver namussuz. Her yazarın bütün ömrü boyunca bir kere olsun karşılaşırsa kendini mutlu hissedeceği o inanılmaz okuyucuyum ben. Adresini ver. Sana hayranın olan kız lisesi öğrencilerinin fotoğraflarını getireyim. 127 tane. Bazılarının adresleri var. Bazılarının ise anket defterlerine yazılmış hayranlık sözleri. 33 tanesi gözlüklü. 11'i diş teli takıyor. Alsısının boynu kuğu gibi uzun. 24 tanesi de sevdiğin gibi at kuyruğu saçlı. Hepsi seni seviyorlar. Bayılıyorlar sana. Yemin ediyorum. Adresini ver. 60'lı yılların başında bir köşe yazında konuşur gibi yazarken, dün akşam radyoyu dinlediniz mi? Ben, sevenler ve sevilenler saatini dinlerken hep bir şey düşündüm dediğinde düşünülen o şeyin, kendilerinin olduğuna bütün kalpleriyle inanan kadınların listesini getireyim sana. Taşra şehirleri, memur evleri, subay karıları ve tutkulu ve asabi öğrenciler kadar, sosyete çevrelerinde de hayranlarının olduğunu biliyor muydun? Adresini verirsen yalnız o acıklı sosyete balolarında değil, kendi gerçek özel hayatlarında tebdili kıyafet eden kadınlarımızın o kıyafetlerle fotoğraflarını da getirebilirim. Bizde özel hayat olmadığını, hatta çeviri romanlarda ve yabancı dergilerden yürütülmüş magazin haberlerinde rastladığımız özel hayat sözünün anlamını bile kavrayamadığımızı yazmıştım bir kere haklı olarak. Ama yüksek topuklu çizmelerle ve şeytan maskeleriyle çekilmiş bu fotoğrafları görünce, ah haydi adresini ver bana, yalvarıyorum. Sana 20 yıl boyunca biriktirdiğim o inanılmaz vatandaş yüzleri koleksiyonumu da getiririm hemen. Birbirlerinin yüzlerine kezzap atan kıskanç sevgililerin olaydan hemen sonra çekilmiş fotoğrafları var. Suratlarında Arap harflerini boyayarak gizli ayin yaparken yakalanan şaşkın mürtecilerin sakallı ve sakalsız fotoğrafları, yüzleri napalmle yanınca harflerden boşalan Kürt isyancılarının ve taşra kasabalarında sessizce asılan ırz düşmanlarının infaz dosyalarından ne rüşvetler vererek çıkartabildiğim idam fotoğrafları var. Yağlı ip boynu kırarken karikatürlerindekinin tersine dil dışarı çıkmıyor hiç. Yalnızca yüzde harfler daha açık seçik okunuyor. Eski yazılarının birinde eski infazları ve cellatları neden tercih ettiğini yazarken hangi gizli isteğini dile getirdiğini de biliyorum şimdi. Şifrelere, kelime oyunlarına, gizli yazılara ne kadar meraklı olduğunu bildiğim kadar kayıp esrarı yeniden kurmak için gece yaraları hangi kıyafetlere bürünerek aramıza karıştığını da biliyorum. Üvey kız kardeşinle buluşup onunla sabahlara kadar her şeyle alay edebilmek için, en saf, bizi biz yapacak en katıksız hikayeyi söyleyivermek için avukat kocasına ne oyunlar ettiğinizi de biliyorum. Avukatlarla alay eden yazılarına cevap veren öfkeli kadın okurlarına aslında onlardan söz etmediğini söylerken ne kadar haklı olduğunu da. Adresini ver artık. Rüyalarında fink atan köpeklerin, kafataslarının, atların ve cadıların neleri işaret ettiklerini de bir biliyorum. Taksi şoförlerinin dikiz aynalarının köşesine yapıştırdıkları küçük kadın, tabanca, kuru kafa, futbolcu, bayrak, çiçek resimlerinin sana hangi aşk yazılarını yazdırdığını da. Onları başından savmak için acıklı hayranlarının ellerine tutuşturduğun anahtar cümlelerin bir kısmını da biliyorum. Bu cümlelerin yazıldığı defterlerle tarihi kıyafetlerini neden hiç yanından ayırmadığını da. Çok sonra telefonu sessizce kapayıp fişten çektikten sonra Celal'in defterleri, eski kıyafetleri, dolapları ve yazılar arasında kendi anılarını arayan bir uykuda gezer gibi bir araştırma yaptıktan sonra, pijamalarını giyip yattığı Celal'in yatağında, Nişantaşı meydanından gelen akşam gürültülerini dinleyerek uzun ve derin bir uykuya dalarken Galip, uykunun en güzel yanının insanın olduğu kişiyle bir gün yerine geçeceğine inanmak istediği kişi arasındaki göz yaşartıcı uzaklığın unutulması kadar, duyduklarıyla hiç duymadıklarını, gördükleriyle hiç görmediklerini ve bildikleriyle hiç bilmediklerini huzurla birbirine karıştırabilmesi olduğunu bir kere daha anladı. 12. bölüm. Aynaya girdi hikaye. Bir yerde olup ikisi calis, aynaya girdi aksü akis. Şeyh Galip. Rüyamda en sonunda yıllardır olmak istediğim kişi olduğumu gördüm. Rüya denen hayatın tam orta yerinde, çamurlu şehrin apartman ormanı içinde, karanlık sokaklarda daha karanlık suratlar arasında bir yerdi. Mutsuzluğun yorgunluğuyla uyurken seninle karşılaştım. Bir başka kişinin yerine geçemesem bile senin beni sevebileceğini anlıyormuşum. Kendi vesikalık fotoğrafıma bakarken duyduğum tevekküle kendimi olduğum gibi kabullenmem gerektiğini anlıyormuşum. Bir başka kişinin yerinde olmak için çırpınmanın boşluğunu anlıyormuşum. Belki bir rüyadı, belki bir hikayedi. Biz yürüdükçe karanlık sokaklar ve üzerimize sarkan korkunç evler açılıyor. Biz yürüdükçe kaldırımlar ve dükkanlar anlamlanıyormuş. Kaç yıl önceydi seninle ben hayatta sık sık karşılaşacağımız şu sihirli oyunu şaşkınlıkla keşfettiğimizde. Bir bayram arifesinde annelerimiz bizi bir elbisecinin çocuk bölümüne götürdüğünde, o mutlu güzel zamanlarda reyonlarımız kadın ve erkek diye birbirlerinden ayrılmamıştı daha. En sıkıcı din dersinden de daha sıkıcı dükkanın yarı karanlık bir köşesinde, karşı karşıya duran iki boy aynasının arasına rastlantıyla girdiğimizde, görüntülerimizin küçülerek birbirlerinin içine girerek nasıl çoğaldıklarını görmüştük. Bundan 2 yıl sonra hayvan dostları kulübüne resimlerini yollayan tanıdıklarla alay ederek ve büyük mucitler köşesini de sessizlikle okuduğumuz çocuk haftasının son sayısının kapağında, elimizde tuttuğumuz dergiyi okuyan bir kızın resmedildiğini fark edince, o kızın elinde tuttuğu dergiye dikkatle bakmış ve resimlerini iç içe geçerek çoğaldığını anlamıştık. Bizim tuttuğumuz derginin kapağındaki kız da giderek küçülen aynı kırmızı saçlı kızla aynı çocuk haftasıymış. Tıpkı daha da boy attığımız ve birbirimizden uzaklaştığımız yıllarda piyasaya çıkan ve bizim katta yenmediği için yalnızca pazar sabahları sizin kahvaltı masanızda gördüğüm zeytin ezmesi kavanozunda olduğu gibi. Radyoda bakıyorum havyar yiyorsun. Hayır, Ender zeytin ezmesi diye reklamı yapılan kavanozun üzerindeki kağıtta anneli babalı, erkek ve kız çocuklu kusursuz ve mutlu bir ailenin kahvaltı sofrası resmedilmişti. Benim sana göstermemle resmedilen o kahvaltı masasının üzerinde de aynı kavanozun durduğunu ve ikinci bir kavanoz olduğunu ve zeytin ezmesi kavanozlarının ve mutlu ailelerin göz onları fark edemeyene kadar küçüldüklerini gördüğümde şu anlatacağım masalın başını biliyorduk ikimiz ama sonunu değil. Kızla olan akrabaymışlar. Aynı apartmanda büyümüşler, aynı merdivenleri çıkarlar, aynı aslan şekerleriyle lokumları atıştırırlarmış. Derslerini birlikte çalışır, aynı hastalıklara birlikte yakalanır, birbirlerini korkutmak için birlikte saklanırlarmış. Aynı yaştaymışlar. Birlikte gittikleri okul da aynıymış, sinemalar da, dinledikleri radyo programları da birmiş. Plaklar da, okudukları çocuk haftası dergileri de, kitaplar da, karıştırdıkları dolaplar içinden fesler, ipek örtüler ve çizmeler çıkan sandıklardı. Bir gün hikayelerine bayıldıkları yetişkin amcaoğlunun apartmana yaptığı ziyaretlerin birinde elinde gördükleri bir kitabı kapıp okumaya başlamışlar. Kızla oğlanın eski kelimelerini, tumturaklı deyişlerini, Farsça deyişlerini önce alayla güldükleri, sıkılıp kenara atıp sonra belki içinde bir işkence sahnesi, çıplak bir vücut ya da bir denizaltı resmi vardır diye merakla sayfalarını çevirip en sonunda okumaya başladıkları kitap pek de uzunmuş. Ama başlarında bir yerde kitabın kahramanları arasında geçen öyle bir aşk sahnesi varmış ki oğlan kahramanın yerinde olmak istemiş. Aşk o kadar güzel anlatılmış ki oğlan kitaptaki gibi aşık olabilmek istemiş. Böylece daha sonra kitapta anlatılacağını hayal edeceği aşk belirtilerini, yemek yerken sabırsızlık, kızın yanına gitmek için bahaneler icat etmek, susamış olmaya rağmen bir bardak suyu içememek. Kendisinin de göstermeye başladığını fark ettiğinde, oğlan birer ucundan tutarak kitabın sayfalarına birlikte baktıkları o sihirli anda kıza aşık olduğunu anlamış. Birer ucundan tutarak okudukları kitapta anlatılan hikaye neymiş peki? Çok eski zamanlarda geçen hikayede aynı aşirette doğmuş bir kızla oğlanın hikayesi anlatılıyormuş. Bir çöl kıyısında yaşayan kızla oğlan, Hüsün ile Aşk, aynı gece doğmuşlar, aynı hocadan ders almışlar, aynı havuzun kenarında gezinmişler ve birbirlerine aşık olmuşlar. Yıllar sonra oğlan kızı istettiğinde, kabile büyükleri oğlandan kalpler ülkesine gidip oradaki kimyayı getirmesini şart koşmuşlar. Yola çıkan oğlan ne dertlerle karşılaşmış. Bir kuyuya düşüp boyalı cadının esiri olmuş. Bir başka kuyuda gördüğü binlerce suretten ve surattan sarhoş olmuş. Sevgilisine benziyor diye Çin padişahının kızına kapılmış. Kuyulardan çıkmış, kalelere hapsolmuş, takip edilmiş, takip etmiş, kışla boğuşmuş, yollar almış, izler, işaretler peşinden gitmiş. Harflerin sırrına gömülmüş, hikayeler anlatmış, hikayeler dinlemiş. Sonunda kılık değiştirip hep onun peşinden gelen ve dertlerden kurtaran Sühan ona demiş ki, ''Sen sevgilinsin, sevgilin de sen, hala anlamadın mı?'' O zaman hatırlamış oğlan aynı hocadan ders aldıkları günlerde birlikte bir kitabı okurlarken kıza nasıl aşık olduğunu. Birlikte okudukları o kitapta ise Hürrem Şah adlı bir padişah ile aşık olduğu Cavit adlı güzel bir delikanlının hikayesi anlatılıyormuş. Ama zavallı şaşkın padişahtan önce tabii ki sen anladın o hikayede de aşıkların birbirlerine başka bir aşk hikayesini, üçüncü aşk hikayesini okurlarken aşık olacağını. O aşk hikayesindeki aşıklar da bir kitabın içinde bir aşk hikayesini okuduklarında birbirlerine aşık oluyorlar, o kitaptaki aşıklar da başka bir aşk hikayesi okurlarken birbirlerine vuruluyorlarmış. Belleklerimizin bahçeleri gibi bu aşk hikayelerinin birbirlerine nasıl açıldığını ve bütün kapıları birbirine açılarak bağlanan sonsuz bir hikayeler dizisi oluşturduğunu, ben elbiseci dükkanına gitmemizden, çocuk haftası okumamızdan ve zeytin ezmesi kavanozuna bakmamızdan yıllar sonra keşfettiğimde, sen evimizden kaçmış, ben de kendimi hikayelere ve kendi hikayeme vermiştim. Kimi Arabistan çöllerinde, Şam'da, kimi Asya steplerinde, Horasan'da, kimi Alplerin eteklerinde, Verona'da, kimi de Dicle kıyısında Bağdat'ta geçen bu aşk hikayelerinin hepsi acıklıydı, hepsi hüzünlüydü, hepsi dokunaklıydı. Daha da dokunaklısı, bütün hikayelerin kolayca akılda kalması ve insanın kendisini en saf, en çilekeş, en mutsuz kahraman yerine aynı kolaylıkla koyabilmesiydi. Nasıl sonuçlanacağını hala çıkaramadığım bizim hikayemizi de bir gün birisi, belki de ben kaleme alırsam, benim o aşk hikayelerini okurken yaptığım gibi, okuyucu kendini hemen kahramanlardan birinin yerine koyabilir mi? Ya da hikayemiz akıllarda kalabilir mi? Bilmiyorum. Ama böyle kitaplarda kahramanları ve hikayeleri birbirinden ayıran ve benzersiz kılan şu türden parçalar hep olduğu için ben de bir hazırlık yapmış olayım dedim. Birlikte gittiğimiz bir misafirlikte, ağır havası sigara dumanlarıyla mavileşmiş bir odada, senden 3 adım ötede oturan bir anlatıcının hikayesini dikkatle dinlerken, gece yarısı o ben burada değilim ifadesi ağır ağır yüzünde belirdiğinde seni severdim. Tembellikle geçen bir haftadan sonra gömleklerinin, yeşil kazaklarının ve bir türlü atmaya kıyamadığın eski geceliklerinin arasında, bir kemeri istemeye istemeye ararken, açık kapısından içerisi gözüken dolaptaki inanılmaz karışıklığı fark ettiğinde, yüzünde beliren yılgınlık ifadesini severdim. Bir heves ressam olmaya karar verdiğin çocukluk günlerinde, dedeyle birlikte masaya oturup ağaç çizmeyi öğrenmeye koyulduğumda, dedenin konu dışına çıkan takılmaların öfkelenmeden güldüğünde seni severdim. Dolmuşun kapısını ucu dışarıda kalan mor paltonun üzerine kapadığında ve şimdi elinde tuttuğun 5 liranın şimdi yere düşüp kaldırım kenarındaki ızgaraya doğru kusursuz bir yay çizerek ne güzel yuvarlandığını gördüğümde yüzünde beliren oyuncu şaşkınlığı severdim. Severdim seni. pırıl pırıl bir Nisan günü küçük balkonumuza çıkıp sabah astığın mendilin hala kurumadığını, demek ki güneşin seni aldattığını anladığında ve hemen sonra arka arsadan gelen çocuk cıvıltılarına hüzünle kulak kabarttığında seni severdim. Birlikte gittiğimiz bir filmi bir üçüncü kişiye hikaye ederken, belleğinin ve hatırladıklarının benimkinden ne kadar farklı olduğunu korkuyla anladığımda seni severdim. Severdim seni. Aile içi izdivaçlar ve akrabalar arasındaki evlilikler üzerine bol resimli bir gazetede makale döktüren profesörün incilerini bir köşeye çekilip bana sezdirmeden okuduğunu gördüğümde ve ne okuduğunu değil ama okurken yalnızca üst dudağının Tolstoy kahramanları gibi hafifçe öne çıktığını gördüğümde seni severdim. Asansör aynasında kendine bir başkasına bakar gibi bakışını ve nedense bu bakıştan sonra hatırladığın şeyi telaşla çantanın içinde arayışını severdim. Bir yan yatmış ince bir yelkenli, öteki kambur bir kedi gibi yan yana durarak saatlerce seni bekleyen topuklu ayakkabılarının içine aceleyle girişini ve saatler sonra eve döndüğünde ayakkabıları gene aynı çamurlu ve asimetrik yalnızlığa terk etmeden önce kalçalarının, bacaklarının ve ayaklarının kendi kendilerine yaptıkları hünerli hareketleri seyretmeyi severdim. Sigara küllüğünü, tepeleme dolduran izmaritlere ve kara başlarını umutsuzca bükmüş yanık kibritlere bakarken, kederli düşüncelerin kim bilir nereye gittiğinde seni severdim. Severdim seni her zaman yürüdüğümüz sokaklarda. Bir an sanki güneş o sabah batıdan doğmuş gibi, yepyeni bir ışık ve yepyeni bir köşeyle karşılaştığımızda, sokakları değil, seni severdim. Birden çıkan lodosla karların eridiği ve İstanbul'un üzerindeki kir bulutlarının temizlendiği kış gününde antenlerin, minarelerin ve adaların arkasından bana gösterdiğin Uludağ'ı değil, başını omuzlarının içine çekerek ürperen seni severdim. Çinko tenekelerle yüklü ağır arabayı çeken sucunun yorgun ve yaşlı atına kederle baktığında severdim seni. Dilencilere para vermeyin, onlar aslında çok zengin diyenlerle alay ettiğinde ve herkes labirentimsi merdivenlerden kıvrılarak sinemadan yeryüzüne ağır ağır çıkarken bir kestirme bulup bizi bütün kalabalıktan önce kaldırıma çıkardığın zamandaki mutlu gülüşünü gördüğümde seni severdim. Saatli marif takviminden bizi birlikte ölüme yaklaştıran bir yaprağı daha kopardıktan sonra en altta günün yemeği olarak önerilen etli nohut, pilav, turşu ve karışık kompostoyu, yaklaştığımız ölümün bir işaretini okur gibi ağır başlı ve hüzünlü bir sesle okumanı ve kartal marka ançüves tüpünün önce rondelayı çıkartıp sonra kapağı sonuna kadar çevirip açılacağını bana sabırla öğrettikten sonra üretici Monsieur Trilidis'in saygılarıyla demeni severdim. Kış sabahları yüzünün renginin şehrin üzerindeki soluk beyaz göğün renginde olduğunu gördüğümde, çocukluğumuzda caddenin ırmağından akan arabalar arasından bir kaldırımdan öteki kaldırıma bir koşu çılgın ve neşeli geçişini seyrettiğim zamanki gibi seni endişeyle severdim. Severdim seni. Cami avlusunda, musalla taşında yatan tabuta konan kargaya dikkatle ve gülümseyerek baktığımda, radyo tiyatrosu taklidi sesinle annenle babanın kavgalarını oynadığında seni severdim. Ellerimin arasına dikkatle başını alıp gözlerinde hayatımızın gittiği yeri korkuyla gördüğümde seni severdim. Vazonun yanında neden orada bıraktığını anlayamadığım yüzüğünü günler sonra gene orada gördüğümde seni severdim. Efsane kuşlarının ağır ağır uçup havalanışını andıran uzun bir sevişmenin sonunda ağır başlı şenliğe kendi şakaların ve yaratıcılığınla en sonunda seninle katıldığını anladığımda seni severdim. Dikine değil yanlamasına kestiğin elmanın içindeki kusursuz yıldızı bana gösterdiğinde seni severdim. Öğle vakti yazı masamın üzerinde oraya kadar nasıl geldiğini anlayamadığım bir tel saçını gördüğümde ve birlikte çıktığımız bir yolculukta tıkış tıkış belediye otobüsünün tutunma demirlerine sarılan öbür eller arasında yan yana duran ellerimizin birbirine ne kadar az benzediğini kederle gördüğümde seni kendi gövdemi tanır gibi, beni terk eden ruhumu arar gibi, bir başka kişi olduğum acı ve sevinçle anlar gibi severdim. Severdim seni. Nereye gittiğini bilmediğimiz bir trene bakarken yüzünde beliren esrarlı ifadeyi ve bu kederli bakışının tıpatıp aynısını, bir akşamüstü sürülerle kargaların çığlıklar atarak çılgın gibi uçuştuğu bir saatte, elektrikler birden kesildiğinde evimizin karanlığı ile dışarısının aydınlığı yavaş yavaş yer değiştirirken, gene esrarlı ve hüzünlü yüzünde ben gördüğümde kapıldığım o çaresizlik, acı ve kıskançlıkla severdim seni. 13. Bölüm. Bir akıl hastası değil, yalnızca sadık bir okurunum. Zatıma mirat edindim zatını. Süleyman Çelebi. Çarşamba akşamı iki günlük bir uykusuzluktan sonra yattığı uykudan Galip perşembe sabahına doğru uyandı. Ama tam uyanmakta denmezdi buna. olup bitenleri ve aklından geçenleri çok sonraları yeniden bir bir anlamaya çalıştığı günlerde hatırlayacağı gibi, yataktan kalktığı sabahın 4'ü ile sabah ezanını dinleyip yeniden uykuya yattığı 7'si arasındaki sürede, Celal'in yazılarında sık sık sözünü ettiği uykuyla uyanıklık arasındaki efsane ülkenin harikaları arasındaydı. Uzun bir uykusuzluk ve bitkinlikten sonra yattıkları derin uykunun orta yerinde uyananların, kendi yataklarından başka yataklarda kalkan talihsiz ve yorgunların çoğu gibi, içinde uyandığı yatağın, odanın, evin nerede olduğunu, buraya nasıl geldiğini hatırlamakta güçlük çekmiş ama hafızasının bu büyüleyici şaşkınlığından dışarı çıkmak için de kendini çok da fazla zorlamamıştı. Böylece Galip uykuya yatmadan önce onu bıraktığı yerde çalışma masasının hemen yanında Celal'in tebdili kıyafet araçlarını koyduğu kutuyu görünce hiçbir şaşkınlık geçirmeden içindeki tanıdık nesneleri bir bir dışarı çıkardı. Melon bir şapka, padişah kavukları, kaftanlar, bastonlar, çizmeler, lekeli ipek gömlekler, boy boy renk renk takma sakallar, peruklar, cep saatleri, boş gözlük çerçeveleri, serpuşlar, fesler, ipek kuşaklar, kamalar, yeniçeri takıları, bileklikler ve tarihi film çeken Türk sinemacılarına kıyafet ve teçhizat sağlayan Beyoğlu'ndaki ünlü Erol Bey'in dükkanından alınabilecek başka bir yığın ıvır zıvır. Hafızasının kuytu bir köşesine itilmiş uzak bir anıyı hatırlar gibi, Celal'in bu kıyafetleri giyerek geceleri Beyoğlu'nda gezişini gözlerinin önünde canlandırmaya çalıştı sonra. Ama tıpkı az önce gördüğü rüyanın hala aklının içinde kıpırdanan mavimsi damları, alçak gönüllü sokakları ve hayaletimsi kişileri gibi tebdil sahneleri de Galip'e uykuyla uyanıklık arasındaki ülkenin efsanelerinden biri olarak gözüktü. Ne esrarlı, ne gerçek, ne anlaşılabilir ne de büsbütün anlaşılmaz harikalar olarak. Rüyasında hem Şam, hem İstanbul, hem de Kars Kalesi'nin eteklerinde yer alan bir mahallede bir adres arıyor, aradığını da magazin gazetelerinin bilmecelerindeki kolay kelimeler gibi hiç zorlanmadan buluveriyordu. Aklında hala bu rüya olduğu için Galip çalışma masasının üzerinde içi adreslerle dolu defteri görünce bir rastlantı duygusuna kapılarak, becerikli ve gizli bir elin işaretleriyle ya da kendini çocuk gibi gizleyen oyuncu bir tanrının izleriyle karşılaşmış gibi sevindi. Bu dünyada yaşamaktan memnun, gülümseyerek defterdeki adresleri ve karşılarındaki cümleleri okudu. Kim bilir kaç tane hevesli ve hayran, Anadolu'nun ve İstanbul'un dört bir yanında Celal'in yazılarında bu cümlelerle karşılaşacakları günü bekliyorlardı. Belki de bazıları karşılaşmışlardı bile. Uykunun ve rüyaların dumanları arasından Galip hatırlamaya çalıştı. Daha önce Celal'in yazılarında rast gelmiş miydi bu cümlelere, onları yıllarca önce okumuş muydu? Bazı cümleleri okuduğunu hatırlamasa bile Celal'in ağzından defalarca işittiğini biliyordu. Harika olanı harika yapan şey, onun sıradanlığı ve sıradan olanı sıradan yapan şey, onun harikalığıdır gibi. Bazı cümleleri Celal'den okuduğunu ve işittiğini çıkaramasa bile başka bir yerde dikkat ettiğini hatırlıyordu. İki çocuğun hüsün ile aşkın okul yıllarını anlatan Şeyh Galip'in 200 yıl önce yazılmış şu dizesi gibi. Sır şahtır, ona ihtimam et. Bazılarını ise ne Celal'den ne de başka bir yerden işitip okuduğunu hatırlıyordu. Ama hem Celal'in yazılarında hem de başka bir yerde okumuş gibi de bir yakınlık hissediyordu onlara. Beşiktaş Serence Bey'de oturan Fahrettin Dalkıran'a bir gün işaret olacak şu cümle gibi. Birçoklarının öğretmenlerin kan içinde kalıncaya kadar dövmeyi ya da daha basiti babalarını keyifle öldürmeyi düşledikleri o özgürlük ve kıyamet gününde yıllarca merakla buluşmayı beklediği kayıp ikiz kardeşinin kendisine yalnızca ölüm olarak gözükeceğini hayal edebilecek kadar sağduyu sahibi biri olduğu için beyefendi uzun zamandır ortalıktan çekilmiş yerini kimselerin bilmediği evinden başını dışarı çıkarmaz olmuştu hiç. Beyefendi kimdi? Gün ışımak üzereyken Galip bir içgüdüyle telefonu yeniden fişe taktı, yıkandı, buzdolabında bulabildikleriyle karnını doyurdu ve sabah ezanından az sonra Celal'in yatağına girip yattı. Uyumadan az önce uykuyla uyanıklık arasındaki ülkede, hayallerden çok düşlere daha yakın bir bölgede rüya ile birlikte çocukluklarında boğazda bir sandal gezintisine çıkmışlardı. Sandalda ne teyzeler vardı, ne anneler, ne de kayıkçı. Rüya ile yapayalnız olmak Galip'e bir güvensizlik veriyordu. Uyandığında telefon çalıyordu. Galip telefona yetişene kadar arayanın rüya değil, her zaman arayan ses olacağına karar vermişti. Bir kadın sesi duyunca durakladı. Celal, Celal sen misin? Pek de genç olmayan, tanıdık hiç olmayan bir kadın sesiydi. Evet, canım, canım neredesin, nerelerdesin? Günlerdir seni, seni arıyorum, arıyorum, ah! Son hece uzayarak hıçkırığa, hıçkırıklara ve bir ağlamaya dönüştü. Sesinizi çıkaramadım dedi Galip. Sesinizi, dedi kadın Galip'in sesini taklit ederek. Sesinizi, bana sesinizi diyor.